Ayrım 3. Kuzgunlar ve Leşler. 1. Cilt. Erol Toy. Sayfa 32. Sürücübaşı Davut Ağa hüccet örneğini defterine geçirdi. Bir kez de Mıgır'a sordu yazılanların doğruluğunu denetlemek amacıyla. Sonra karpuz armanlarcasına kağnının içine atıverdi çocuğu. Şaşkınlığından kaçma tutkusuyla sıyrıldı Mıgır. Butlarına omuzlarına değen yumuşaklıklardan yalnız olmadığını sezinledi. Sonra kağnının içinin tıka basa çocukla dolu olduğunu görünce şaşırdı. Biri kolunu tuttu. Neredensin? Sazcıhız'dan. Tek misin? Evet. Ben de. Kaan'ı gıcırtısı sözcükleri iniltiye dönüştürüyordu. Mıgır sallantılı gidişlerinde büzülmüş duran öteki çocuklara baktı. Hemen hemen tümüyle yaşıt olduğunu gördü. Oyun tutkusu kaçma isteğini unutturdu bir an. Sonra kaçmanın da oyunla bütünleştiğini sezdi belleğinde. Kaçalım dedi. Çocuk gözlerinde parıldayan bir ışıltıyla katıldı oyuna hemen. Sonra birden sevincin yerini korku aldı. Sınama. Neden? Ağalar kaçmaya davrananı çok dövüyorlar. Yakalayabilirlerse döverler. Öyleyse sına. Çocuğun kestirip atması ikircimlendirdi. Yine de direncini kırmadı Mıgır. Ağır ağır doğruldu. Oturduğunda boyunu aşan örme kanatlardan başını çıkardı. Arabanın dört yanında dört atlının çevrelendiğini görünce yeniden oturdu. Şaşırtmaca yaparız. Hiç bile bir şey yapamayız. Hem atlı ağlar hem de tüfekleri var. Sonra daha kesin bir kanıt anımsamışçasına arabanın dibindeki bir çocuğu gösterdi. Bak o şaşırtmaca yapayım dedi, kurşunu da yedi. Sakatlandı mı? Topuğundan vurdular, sonra da yarasını sarıp bağladılar. Çocuk hem bileğinden tutuyor hem de fısıltıyla konuşuyordu. Tam sözünü bitirdiğinde sol başta giden kırbasını uzattı. Susayan serinlesin. Kırba elden ele dolaştı. Köşedeki yaralı çocuk inleyerek içti suyunu. Mıgır'ın gözleri korkuyla açıldı. Çok kötü yaralanmış bana kalırsa. Kötü değil, kurşun topuğunu delip geçti. Devlet malısın dediler, sarmalayıp yine kağnıya bindirdiler. Devlet malı mı? Deftere yazılınca öyle olurmuş. Sürücü ağa anlattıydı geçen menzilde. Kaç gündür yoldasın sen? 3 gün var sanırsam. Nereye gidiyoruz? Devlete, öyle dediler. Kaan'ı duraksamasız gidiyordu. Mıgır öğrendiklerinden sonra kendi içine yumuldu. İlk kez yalnızlığını düşündü, korkusu büsbütün arttı. Yaralı çocuğun her inleyişinde biraz daha büzüldü. Kaan'ın gıcırtıları uzadıkça bedeninin sızıları arttı, gözleri doldu, anasını düşündü. Düşünür düşünmez de yanı başındaymışçasına ürküyü unuttu. Her sıkıntısında yanında bitivermez miydi? Şimdi yine yollardadır doyuran kadın. Ne yapar eder oğlunu çekip alır bu arabadan. Onlar sandığın içinde nice bir çekip aldılarsa. Gözleri yeniden ışıladı. Umut beklentisi üzünç sızlamasından ye. Gözlerinde beliren yaş anında kurudu. Kirpiklerine doğru akmaktayken aydınlandı çevre. Donukluğu bitti. Elini uzatsa anasına değecekti. Güvenle kirpiklerini kırpıştırdı. Sırtını kanada dayayarak yengisini düşündü. Gün ışığı sürekli gözlerinin içinde oynaştı. Gözlerini yumdu. Korkunun ardından gelen güven yordu onu. Kaan'ın sarsıntısı, beşik, gıcırtısı ninni gelmeye durdu. Nefesleri düzene girdi. Kara saçlarını sağlamca örten papağının alnıyla birleştiği çizgide ince bir ter tomurcuklandı. Sallantı bitti, gıcırtı gitti. Gözlerini sürücünün sesine açtı.
Menzile çok var diyordu. Burada mola vereceğiz. Şu çalıların ardı işemeye elverişlidir. Uçkurunuzu tez düğümleyin. Karanlığa kalmayalım.
Mıgır şaşkın şaşkın bakındı. Çocuklar alışkın davranışlarla arabadan indiler. Atlılar ortalıkta görünmüyordu. Mıgır'ın bakışlarındaki soruyu parmağıyla yanıtladı yanındaki çocuk. Her biri çalıları görecek yerlerde gözetlemeye durmuşlardı. Ayaklarının uyuştuğunu ilk kez duydu Mıgır. Yere indiğinde ayaklarını yitirmişti. Tutundu kağnıya. Bir karıncalanmayla büyüdüğünü sandı. Yoldaşlarının da kendisi gibi yalpaladığını görünce sırıttı. Birbirinden uzaklaşmadan çalıların ardına yöneldiler. Geri döndüklerinde sürücü her birini saydı. Tümünün döndüğü belirince mızrağıyla atlılara işaret verdi. Dizgin boşalttılar. Arkalarında tozdan bir iz bırakarak arabanın yanında bittiler. Sürücü topuğu yaralı oğlanın başına dikildi.
Gel bakalım, senin de işini görelim. Yoksa başımıza Yeniçeri'ye yakışmaz işler gele.
Kucakladı, sevecenlikle bağrına bastı. Çalıların ardına yetti. Geri dönüp çocuğu yerine bağladıktan sonra yeni bir işaretiyle araba yürüdü. Gün gücünü yitirdi. Ayıt örgüsü kağını kanatlarının arasından bir kızıllık bastı gözlerine. Yanaklarının tomurcuk pembeliği ala kesti. Öndeki atlıların gölgeleri arabanın içinde oynaştı. Birden üstlerine ulu bir gölge düştü. Kağını durdu sürücü. "Davranın bakalım oğlanlar," dedi. "Menzil." İndiler, yaralıyı kucakladı sürücü. Tahta oymacılığının tüm görkemiyle ince ince gülümsediği eyvanı geçtiler. Dört bir yanı oymalı, başlıkla tahta direklerle uzayıp giden hayata bir göz attı Mıgır. Yapının büyüklüğü gözlerini kamaştırdı. "Bizim kilise alanından büyük olmalı," diye düşündü. Katarla birlikte içeri girdi. Geniş yemekhane tahta sini keçe minderlerle bezenmişti. Sinilerin çoğu sıra sıra kervancı dolu. Yanda sahanları, kaşıkları tepeleme dolu, ekmek ekmek sepetleriyle bomboş sofralar hazırlanmış. Sürücü başı oraya doğru yöneldi. Menzil mütevellisi yerlere değin eğilip selamlar vererek önlerinden gidiyordu. Masanın başında hazırlığı beğenip beğenmediğini gözlerinden okumaya çalıştı sürücü başının. Donuk yüzünden bir şey çıkaramamış olmalı ki söze girişti. "Menzil çavuşu ağamızın buyurdukları üzere her bir şey hazırlanmıştır ağa efendimiz. Acemi oğlan koğuşları için 4 oda ayırıp çarşafları yeniden değiştirilmiştir. Yüce kişiliğiniz için de hemen merdiven başındaki her zamanki odanız düzenlenmiştir. Buyurursanız yemeği getirsinler."
"İyi olur," dedi ağa tutumunu bozmadan.
Mütevelli aradığı yanıtı alamamış olmaktan ikircimli mutfağa seyirtti. Az sonra ellerinde bakraçlarla menzil yamağı köleler göründü. Bir anda sahaların içi lop etle doldu. Yol açlığının üstüne yemeğin baharlı buğusu çöreklenince elleri uzandı. Sürücü başı kaşığını kaptı. "Buyurun," diye yol açtı tümüne. Kaşıklar eti hızla ağızlara taşıdılar. Çeneler değirmen örneği eritti bir çabuk da ağza gireni. Etin üstüne pilava zerde de döşenince daha sofra başında kaykılmaya durdu Yeniçeri Ocağı'nın acemi olanları. Sürücü başı merdiven başında yeniden saydı. Yataklarını gösterdi. Kendi odasına geçip ağırlıklarını çıkardı. Kanınını sığazlayıp geğirdikten sonra doğruldu. Her bir odaya yatırdığı çocukların daha sırtını döndüğü anda uyuduklarından güvenli olmasına karşın yeniden saydı. Mumları söndürdü, merdiven başındaki gözcüleri denetledi. Yatağına sırt üstü uzanarak horlamaya başladı. Mıgır gözlerini açtığında unuttuğu karabasanlarla sıçradı yatağından. Herkesin de merdiven dışındaki korucuların uyanıklığından helaya sığındı. Kaçmanın olanaksızlığı belleğinde yer edince derin bir uykuya daldı. Menzil hanının avlusuna çıktıklarında Kaan'ın sürücü yerine kumanyanın yüklendiğini gördüler. Çorbanın üstüne koşma isteğiyle tutuştu Mıgır. Çocukların tümünün aynı istekle buluştuğunu hemen anladı sürücü. "Az biraz yürürseniz açılırsınız," dedi. "Biz yaralı yoldaşınızı yükleyip gelene yola düşün." Sonra koruculara işaret verdi. Çocukların yanı sıra atlandılar. Menzil uzaklaştıkça kuntluğunu yitirdi. Dertop bir güzelliğin simgesi haline geldi. Kanı nokta gibi belirdi kapısında. Dizgini kasılan atlar ağırlaştıkça büyüdü, yaklaştı. Ağanın işareti üzerine içine doluştular. Doyran tencereyle tasları yıkadıktan sonra sırtını sığazladı papaz.
"Biz de özlemişiz çorbayı. Ellerine sağlık, pek güzel idi."
"Sağ olun efendimiz."
"Naip yerine gelmiş olmalı. Dilersen gidip hüccetimizi gösterelim."
"Buyurunuz, beklemekteyim."
Hemen kiliseden çıktılar. Çarşı ardından dolanarak naip yerine ulaştılar. Kara sakalının üstünde ak kavuğuyla yosunlanmış mezar taşı gibi bir adamdı naip. Doyran'ın elindeki hüccete baktı uzun uzun.
"Bu konuda bir hüküm vermek bize düşmemekte. Eyalet kadısından alınmış karar ancak orası değiştirebilir."
"Bu yoksul taziyi öyle bir yola salabilir misiniz efendimiz?" dedi papaz.
"Elimizden bir şey gelir olsa hiç düşünmeyiz efendi hazretleri. Ne var ki bir üst makamın hükmünü bozmak yasa gereğince mümkünsüz."
Papaz boynunu büktü, Doyran acıyla bakındı. Sonra çekip aldı hücceti naipten, papazı çekiştirdi.
"Bana yolu gösterir misiniz efendimiz?"
"Yol senin gibi bir kadın için varılası değildir kızım, vazgel."
"Siz doğruyu söylersiniz, ne zaman gitmem gerek?"
Papaz söz dinletemeyeceğini anlayınca diretmedi, ses de etmedi. Eliyle batı yönünü göstermekle yetindi. Doyran gücünü ayaklarına vererek gösterilen yönde yürümeye başladı. Kenti ardında bıraktığında gölgesi önünde seyirtiyordu. Giderek küçüldü. Ayaklarının dibinde toplandı. İki yanında filizlenen ağaçların hışırtısına değişik sesler ekledikçe hızını arttırıyordu. Yer yer bağların filizini kıranlarla karşılaşıyor, hiçbirini görmeden yürüyordu. Yol kıvrımındaki çeşme yalağında bir sürüyle karşılaştı. Çoban yalağın kıyısında dallarını yere sarkıtmış görkemli bir söğüdün altına bağdaş kurmuştu. Sürü sulanırken kavalını dudaklarına dayamış çalıyordu. Kaval sesi susuzluğunu anımsattı Doyran'a. Sürünün işini bitirmesini bekledi bir an. Sonra koyunların arasından alışkın davranışlarla oluğa sokuldu. Çoban kaynaşmayı yumuk gözlerle sezdi, bakındı, kavalını ağzından aldı, kaynaşma büsbütün arttı. Koyunlar hemen sıra kapmaya yöneldiler. Doyran o ara suyunu içti, yüzünü yıkadı. Tazelenmiş çisine doğruldu, çoban yanı başında bitti.
Yolcu musun bacı?
Yolcuyum.
Ne yöne?
Eyalete.
Hazırlıksız çıkmışsın, yolun ırak.
Çok mu ırak?
6 menzil aşman gerek, aç mısın?
Anımsatılmasını bekliyormuşçasına yutkundu. Çoban sözle yanıt vermesini beklemedi. Söğüdün altını gösterdi. Koyunların kaynaşmasını aldırmadan yürüdüler. Azık çıkınını açtı. Karşılıklı bağdaş kurup oturdular. Doyran çobanın yiyormuş gibi yapmasından alındı.
Lokmanıza ket vurmak istemem diyerek elini çekti.
Çoban suçüstü yakalanmanın ürküsüyle çırpındı.
Bağışla bacı, az önce lokmalanmıştım. Töremiz konukla bile yemeği gerektirir. Konuğa alışkın olmadığımdan beceremedim.
Türkmen misiniz?
Öyle.
Çobanlığı köleler yapar bilirdik.
Öylesi de vardır. Dağlarda buluşuruz bazen. Biz kendimiz yaparız. Sürümüz köleye el vermez. Belki büyürse, çoğalırsa bir başımıza güdemeyeceğimiz ölçüde düşünürüz.
Bunca koyun kendinizin mi?
Kırandan, borandan kurtarırsak bizimdir.
Sonra bu tür söyleşinden sıkılmışçasına konuyu değiştirmek istedi.
Böyle hazırlıksız bunca ırak yolu göze almak için önemli bir neden gerektir bacı. Çok mu dara düşürdüler sizi?
Tek oğlumu ocağa yazdılar ağa. Hükmü eyalet kadısından gayrısı bozamazmış. Ona giderim.
Sözünü bitirir bitirmez ayaklandı.
Buyurduğunuz gibi yolum ırak. Şöleniniz için sağ olun. Tanrı sürünüzün bereketini arttırsın.
Çoban azık çıkınını topladı. Fırt diye yola düşen Doyran'ın ardından seyirtti. Çıkını diretmesini aldırmadan koltuğunun altına sıkıştırdı.
Ben az sonra obaya dönerim. Yol azıksız çiğnenmez buyurmuşlar. Azdır ama gönüldendir.
Gereksizdi. Akşama bir menzile ulaşırım.
Ulaşınca sofra hazır mı beklemekte? Hele al sen. Akşama olmazsa yarına gerekebilir.
Sağ ol ağam, lokmalanmak yeter dedi çıkını yol kıyısına bırakarak. Daha ötesini isteyemem, sağ ol.
Yeni bir çekişmeye olanak bırakmadan yürüdü. Çoban çıkını yerden aldı, bir süre ardından sunmayı sürdürdü, sonra omuzlarını silkti, iyice kaynaşan koyunlarını düzene sokmak amacıyla söğüdün altına çöreklendi. Doğanın suskusu içinde serin bir yel gibi ardı sıra yetişti kaval sesi. Diliyle kuruyan dudaklarını ıslattı Doyran.
Her bir işin ustası başka oluyor. Lokma sunmayı becermiyor ama kavalda üstüne yok besbelli. Az önce susuzluğumu giderdim, yine de susadığımı sanıyorum. Nice bir kaval çalmaksa bu, beni bile etkiliyor düşüncesiyle hızlandı.
Bir an önce kaval sesinden kurtulmak isteğiyle koşuyordu.
Sonunda ezgiyi belleğinde taşıdığının ayrımına varınca durakladı. İki gündür ilk kez bir gülümsemeyle gerildi yanakları, dirginleşiverdi. Bedeninin tüm yorgunluğu bir anlık sevinç titreşiminde ezilip yitti. Bacakları güçlendi, ayakları yeğneldi, duraksamadan hız alarak ilerledi.
Sivas kapısından kente girdiler. Mıgır öteki çocuklarla birlikte dikildi. Pazar ya da kermes kurulduğunda sancak merkezine değin gitmiş olanları vardı içlerinde. Ama bir büyük kenti tümü de ilk kez görüyorlardı. İç kaleye uzanan yol kıyısında düzenlenen saraylar gözlerini kamaştırdı. Her biri yol boyunda gördükleri menzil hanlarından daha büyüktü bu sarayların. Bittikleri yerde ünlü Kayseri çarşısı başlıyordu. At pazarının mahalle bağlantısı geniş bir alanla birleşiyordu. Karşıki sokağın iki yanından alana doğru toku acıktıran et kokusu yayılıyordu. Öndeki atlılardan biri sürücü başına seslenmeden edemedi.
Burada eğlenecek olursam ağam, kapamacılar çarşısında da oynalım. Turnacı başı ağayı bekleyeceğiz. Daha kaç koldan acemi olan gelecek. O yüzden iç kaleye teslim ettik mi biraz rahatlarız. Uzun çarşının bitiminden un kapanına geçtiler. Kale taşlarından yapılmış koca binanın içi tepeleme has un çuvallarıyla doluydu. Hammallar arabalardan içeri, içeriden arabalara durmaksızın un taşıyorlardı. Kapanı geçer geçmez kapanın iki yanında dikilmiş Mevlevi dervişlerinin güleç yüzleriyle karşılaştılar. Ellerinde bel ve kazma Mevlevihane bahçesini düzenliyor olmalılar. Acemi oğlan arabasını görünce seyre çıkmışlar. Mevlevihane duvarı onlar gittikçe gidiyormuş gibi geldi çocuklara. Çarşıdan daha büyük bir bahçesi vardı sanki Mevlevi tekkesinin. Tekkenin bittiği yerde aşçı, başçı, hoşafçı, gediklerinin tezgahları ışıladı. Dövme bakır tencereler içinde çeşitli aşlar, kalın işlemeli siniler üstünde yığılmış başlar. Küçük, derin, kalaylı taslarda oynaşan hoşaflar. Midelerinde boşluk, gözlerinde açlık oldu yutkunmaktan. Boğazları ağrıdı, kanı sıralayı kasapların arasından ilerlemeye başladı. Gediklerden ellerindeki satırları yiğitbaşı değneği gibi oynatan civanlara beğeniyle baktılar. Kocaman koçları kısacık bir anda parçalanıyor, her parçaya zarefen sürüp gül takıyorlardı. Çarşı görünümüyle, kokusuyla gül bahçesini andırıyordu. Muhtesip gediğinin iki yanına dizelenmiş sarrafların ne yaptıklarını bilmediler. Birbirlerinin yüzüne sorarcasına bakarken gözleri büyüdü. Sanki şimdiye değin geçtikleri tüm köy ve bucaklardaki bakkalları bu sokağın iki yanına dizi vermişlerdi. Bunca bakkaldan durmaksızın alver eden Kayserilinin çokluğuna şaştılar. Şaşkınlıkları sevince döndü birden. Gediklerinin sokağa en yakın aydınlık köşelerinde minderlerine bağdaş kurmuş zıbıncılara girmişlerdi. Parlak iğnelerinin ışıltısı gözlerinde gün ışığı gibi oynaştı. Al, mor, sarı yeşil, gök dimi topları, iki kulaçlık gediklerinin her bir yanında çiçeklenmişti. Durmaksızın zıbın dikiyorlardı. Pine duranı aşarken çarıklarındaki delikleri, meslerindeki sökükleri düşündüler. Ocağa vardıklarında yenileneceklermiş. Ama buradan geçerken eksiğini tamamlamak isteği sardı tümünü. Eskiciler dudaklarına dizdikleri kabaraları mumlayıp diz örsünün üstünde peçe vuruyorlardı. Kimi saya dikiyor, kimi mes yamıyordu. Falçatalarının parıltısı çekiç takırtısıyla birleşiyor, hem gözlerinde hem kulaklarında bir şenliğin coşkusunu dillendiriyordu. Berber arastasında salınan köçek örneği civanlar kaldırımları süpürüyor, arasta çeşmesinden su koşturuyordu. Kimi de mangal üstünde fokurdayan ibrikten köpük tasına usta kararınca dökmeye uğraşıyordu. Ustura parıltısındaki bir kellenin öteki yarısını da görmeye hazırlanıyorlardı ki burunlarından ciğerlerine süzülen bir kokuyla irkildiler. Karanfil, zencefil, tarçın, nane, kekik ve daha adlarını bilmedikleri kokuların en güçlüsünün çevresindeki sarmalı burgu gibi işleri işlerine. Attarlar çarşısının uzak ülkelerden gelmiş kervan dolusu çeşitleri arasından Paşa Sarayı'nın yanındaki odun kapısına vardılar. Bir baştan bir başa geçtikleri çarşıya hafif yokuştan dönüp baktıklarında şaşkınlıkları daha bir arttı. Dört bir yana uzayıp gidiyordu çarşı. Hanları, hamamları, kurşun örülü, kârgir kapalı çarşılarıyla daha görmedikleri nice bir yer olduğunu anladılar. Belki gerisini kentten çıkarken görürüz umuduyla gözleri kamaştı. Kaan'ı dış kale kapısından iç kaleye ulaştı. Sürücü ağa defter uyarınca sayımlarını yaptı. Yeniçeri serdarının çavuş başısı sayımı başıyla onayladıktan sonra onlara ayırdığı koğuşu gösterdi. Araba avluda kaldı. Öküzleri tavlaya, çocukları koğuşa yerleştirdiler. Bunca menzilden sonra sorumluluktan sıyrılan sürücü ve korucular elleri kuşaklarında çarşının yolunu tuttular. Doyran kentin büyüklüğünü yol sormak zorunda kalınca sezinleri. Her soruşunda mahkeme biraz daha uzaklaşıyordu. Sokaklara giriyor, yollardan geçiyordu. Çarşı esnafı kadına alışkın olmalı. Bucaklardaki gibi yol boş sorunca şaşırmıyorlar. Zıbıncılar arasında girdiği gediğin ustası civeleğini çağırdı. ''Oğul, hatunu kadı katına götürüver.'' ''Sağ ol ustam.'' dedi Doyran. ''Tarif etseniz bulurdum.''
''Kayseri büyük kenttir bacım. Size hizmet dine hizmettir.''
Tanrı işinizi asan etsin.
Sizinkine de.
Çocuk hemen yanında bitti. Birlikte ilerlediler. Köşeyi döndüklerinde, senin adın ne diye sordu Doyran.
Yervant ustanın civeleği Artin derler efendim.
Usta Ermeni olduğumu nereden bildi?
O her şeyi bilir ablam.
Çok iyi bir insan.
İyidir, bildiğini öğretmeye uğraşır. Oğlu olsam aynı olurdu sanırsam.
İşinden kalmıyor musun? Dilersen göster bana, yorulma.
Dönüşte yaparım, uzak değil ki yorulayım.
Sen de ustandan kalır değilsin gördüğüm.
Keşke, ustamın adını sürdürebilsem daha ne isterdim.
Zenaat öğrenmeye bağlıdır. At sürdürmek böyle olmaz mı?
Ustam der ki zenaat öğrenilir, el işidir, el yattı mı işler. Ama sürdürmek, geliştirmek de mümkün olur. Geliştirmek düşünmektir, düşünmek de zor bir iş. Çünkü dediğine göre kafa işiymiş, bilgi işiymiş.
Bunca yatkınlaşan onu da becerir, görürsün.
Duanız bereketiyle başarırım bakarsınız, sağ olun.
Sözünü bitirince durakladı.
İşte mahkeme burasıdır, kalabalık olduğuna bakılırsa kadı içeride, buyurunuz.
Sağ ol oğlum, Tanrı yardımcın olsun.
Senin de. Kalabalığın arasına karıştı. Kadın pek azdı. Bundan yararlandı. Divanın önünde kümelendiklerini görünce sokuldu. Kadı ketvüdası düzenlediği sıranın bozulmasından kızgın yanaştı.
Ne istedin kadın?
Bir dileğim var kadı efendimizden.
Nedir dileğin?
Hüccet bozdurmak.
Bugün bakamaz, dava çok.
Bakması gerek. Daha öteye gidecek gücüm kalmadı. Umdum geldim. Altı menzil tutar yürüdüğüm yer.
Neredensin?
Gürünün sazcı ağzından.
Dur hele, hüccet devlet işi mi?
Evet efendimiz, devlet işidir.
Önemli olacak. Kadı efendimize bir danışayım da.
Kapıdan girdi, az sonra yarım açarak yol verdi. Kıpırtılara, mırıltılara sertçe bir baktı. Ortada yine duruldu. Eski suskunun ortasında kapıdan geçtiler. Kadı yeşil latasını kürsünün ardına yaymış, rahlesini önüne çekmiş oturuyordu.
Hüccet bozdurmak istermişsin, anlat hele.
Anlattı Doyran. Hücceti yüreğini koparırcasına çıkarıp uzattı kadıya. Uzun uzun baktı, başını kaşıdı, kavuğunu düzeltti.
Önemli bir dava, Ketüda'ya harcını yatırmak gerek.
Harcı yatırayım efendimiz.
Ketüda kürsünün yanından dolandı, yandaki kapıyı açarak küçük bir odaya aldı Doyran'ı. Şer'iye sicilini açtı, tarihi numarasını koydu, sonra anlatılandan aklında kalanı yineleyerek yazmaya başladı. Adları yanlış söylediğinde düzeltti Doyran. Yazım işi bitince başını kaldırdı Ketüda. Sanki yazdıklarını yineliyordu. Dudakları kıpırdamasını sürdürdü bir zaman daha. Sonra gözlerinin içine bakarak fısıltıyla konuştu.
Hüccet bozmak nedir bilir misin hatun? Padişah buyruğunu geçersiz kılmak. Bunu ancak efendimiz gibi büyük yargıçlar yapabilir. Büyük yargıçların harcı da ötekilere göre değişik olur elbet.
Buyruk neyse efendimiz, gereken neyse.
Önce senin karar vermen gerek. Davanın dileğine göre mi çözümlenmesini istiyorsun, yoksa yoluna göre mi?
Dava açan dileğine göre sonuçlansın istemez mi?
İsteğin de bedeli olmak vardır. Bakalım katlanmaya dermanın yeter mi?
Dermansızlığım bellidir efendimiz. Dul bir kadınım. Kocam tımarlı da yitti. Oğlumu ise yasaya aykırı olarak Turnacıbaşı Ağa söküp aldı. Şimdi dermanım çoktur desem mahkemeye karşı yalan söylemiş olmaz mıyım?
Orası öyle de kadınım, hüccet bozdurmaya güç ister. Eğer gücün yoksa davadan vazgel. İşte sicile kaydettik. Bırak öyle kalsın. Belki oğlun için iyisi budur. Çünkü Devlet-i Aliye'nin defterine girmek bir genç için mutlulukların doruğudur.
Ana için nedir Ketüda efendimiz? Yoksul bir ana için nedir buyurur musunuz?
Ana yavrusunu dizi dibinde okşalamak ister. Yavruysa şahin olup bazlaşmak. Yani hatun istekleri yan yana koyarsan her biri ötekiyle çelişir bakarsın.
Sorulsa efendimiz, çelişmediği görülse bir güzel.
Ya devletinkini ne yana koyacaksın? Ana oğlun ki yüce devletinkiyle çelişirse?
Nice bir iştir ki doğrusu budur demek varken.
Doğru herkese, her duruma göre değişen bir şeydir, bırak adınım. Bu yüzden de kadılık edip doğru hüküm vermek, kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüden ateş üstünde geçmeye benzer. Bunca güçlüğün de karşılığını ödemek dava açana düşmez mi?
Ödemeyeceğim demedim ki efendimiz.
Demedin ama demeye getirdin. İmdi yeniden sormaktayım. Yolunca mı görülsün davan, harcı 8 akçedir halince mi?
Onun harcını söylemediniz.
Onun harcı yok katun, ödülü vardır. Ödül de gönüllerin ganiliğine kalmıştır.
Kadı efendimizin gönül yüceliğine yoksulluğumuzla olmazsa dualarımızla erişmeye çalışırız efendimiz.
Dua elbette geçerlidir Tanrı katında.
Sen yeryüzü işi istersin. Yeryüzünde geçerli olan da ya Dukadır Hatunum ya Filori.
Ne tutar ki efendimiz? Oğlum gidince ben de yürüyüp geldim, yanıma bir şey almadım. Evimde niceysem anlacınızda oncayım. Bucak naibi davamı görüverseydi sizi zahmete sokmazdım. Sonra birden anımsadı. Bütün varlığım oğlum, bir de Tuğrama'daki ayarı düşük pullarımdır. Buyurunuz, hangisini dilerseniz alınız.
Ketüda Tuğra'nın üstündeki altınları gözüyle tarttı. Gözü tutmamış olmalı kapıya yöneldi.
Kadı efendimize danışmam gerek.
Dayanılmaz bir kısa an geçti. Doyran yürüdüğü tüm yoldan daha uzun bir dikiliş sürecini yaşadı adam geri dönünceye. Döndü, yüzü gülüyordu. Bir umut ışıladı gözlerinde Doyran'ın. Ketüda Tuğra'yı defterin yanına bıraktı.
Gönlü yüce efendimiz davanın açılmasını kabul buyurdular. Şimdi çağrı yazacağız. Muhzırbaşı yarın Turnacıbaşı ile oğlunuzu mahkemeye getirecekler. Ondan ötesi Tanrı'ya, bir de efendimize kalmıştır. Tasalanmayınız.
Doyran elini Tuğra'sına uzattı. Adam ondan önce davrandığını sezinletmeden Tuğra'yı alıp arkadaki dolabın içine yerleştirdi. Daha fazla duraksamanın anlamsızlığını gören kadın kapıya yöneldi. Alanda çevresine bakındı. İlk kez kenti sezinledi. Sokaklarını, evlerinin bahçelerini, arklardan akan pırıl pırıl suyun temizliğini gördü. Gözleri ak badanalı bahçeli evlerin, tertemiz gediklerin yüzlerinde dolandı, yıkandı, arındı, genceldi. Uzaklardan bulutlara karışan erciyesi, onunla yarışırcasına dikilmiş çan kuleleriyle, minareleri, kurşun örtülü tavanların gök kubbeyle yarışmalarını yudumladı. Gregorian Kilisesi'nin kulesesini bilinçaltında ayrılayarak o yöne doğruldu. Belli belirsiz bir umudun ardında seyirterek kiliseye ulaştı. Yontunun önünde diz çöktüğünde yorgunluğunun basıncını anladı. Uzunca bir süre bildiği duaların tümünü sıraladı. Karanlığın çöktüğünü, zangoçun mumları yaktığını sezinlemedi. Onun öyle kendinden geçmiş duruşu ürküttü zangocu. Doğaya alışkın olmakla birlikte donup kalmışlığından kaygılandı. Ayaklarını sürttü. Öyle cansız gibi durduğunu görünce içeri geçti. Şimdiye değin hiç görmediği bir kadının ölü gibi duaya durduğunu bildirdi akşam duasıyla görevli papaza. Gençliğinin tüm hızıyla kürsüye yöneldi papaz, sonra ağır ağır yaklaştı. Bir süre inanmıştı, inandığıyla baş başa bırakmak gerektiğini düşündü. Sonra başının açıklığıyla yüzünden belli olan yorgunluğu, duraksamasını yendi. Ağır ağır elini uzattı, omzunu okşarcasına tuttu Doyran'ın. İçinde bir titremeyle irkildi. Papazı yanı başında görünce İsa'yı görmüşçesine sevindi. Sanki duaları kabul edilmiş, derdinin çözümü için Mesih yere inmişti. Gülümsedi. Kara sakallarının arasında bakımlı pembe bir çift dudak yanıt verdi gülümsemesine. ''Uzaktan gelmiş olmalısınız.'' dedi hafif boğuk, yumuşak, içe işleyen bir ses.
''Uzaktan efendimiz, 6 menzillik yoldan.''
''Yorgunsunuzdur, konuk evine geçelim, sonra anlatırsınız.''
''Baş üstüne.''
Kalkmak istediğinde şaşırdı, dizleri onu taşımıyordu. Papazın yardımıyla doğruldu, doğrulur doğrulmaz gücünü buldu. Adımları sağlamlaştı, konuk evinden önce yemekhaneye götürdü papaz onu. Çorbadan aldığı ilk kaşıkla 2 gündür hiçbir şey yemediğini anımsadı. Her kaşıkla biraz daha dirildi, yemeğini bitirinceye karşısına oturdu genç din adamı. Gülümsediğini görünce söz açtı. ''Nedir seni buralara sürükleyen?'' Nedeni anlatacak gücü vardı, anlattı. Papaz başını sallayarak dinledi. Sözünü bitirince dirseğinden tutarak doğruldu. ''Sen dinlen, biz durumu topluluk kuruluna götürürüz. Yasal olmayan durumu değiştirmek için olanaklar tükenmiş değil. Zorlarız olmadı, mümkün olan her şeyi yaparız. Yeter ki topluluğumuzun bir üyesi olarak umutsuzluğa kapılmayın.''
''Hiç umutsuzluğa kapılmadım efendimiz. Rab tanığımdır. Her zaman sığındım ve güvendim.''
''İnançlı bir kişisiniz kızım. Tanrı inananları korur.''
Konuk evinde yer gösterdi. Kutsadıktan sonra gecikmiş akşam duasını yapmaya yöneldi. Yatağa uzandı Doyran. Kiliseden kiliseye süren yolculuğunu düşündü. Kentleri ve menzilleri yaşlı ya da orta yaşlı papazlar olarak anımsıyordu. Ve bunlar sıra sıra önünden geçerken şişman papazın olduğu kilisede uykuya daldı. Hangisiydi, neredeydi düşünmedi bile. Düşünme zamanını bulamadı.